Merhaba, bu özel sohbetimize hoş geldiniz. Bugün oldukça popüler bir ismi, Taylor Swift'i ve kariyeri boyunca aksanının nasıl değiştiğini konuşacağız.
Evet, merhaba. Gerçekten de çok konuşulan, hani hayranlarının sürekli tartıştığı bir konuydu bu.
Aynen öyle. Ve şimdi elimizde sağlam bir kaynak da var. The Journal of the Acoustical Society of America'da yayınlanmış bilimsel bir makale. Yani amacımız bu akademik çalışmayı alıp biraz daha anlaşılır kılmak. Sizin için özetlemek. Swift'in aksanındaki bu yolculuk ne anlatıyor? Ona bakacağız.
Kesinlikle. Çünkü bu sadece "Aa, aksanı değişmiş" demekten öte bir şey. Matthew Wynn ve ekibi gerçekten detaylı bir iş çıkarmış.
Peki, nedir bu detaylar? Araştırmacılar tam olarak neye bakmış? Anladığım kadarıyla 3 ana döneme odaklanmışlar, değil mi? 2008 Nashville dönemi.
Evet, o ilk çıkış yaptığı, daha country olduğu zamanlar.
Sonra 2012, yani pop müziğe tam anlamıyla geçtiği dönem.
Hı hı.
Ve 2019 sonrası New York'a yerleştiği zamanlar. Bu dönemlerden de epey bir kayıt incelemişler sanırım.
Aynen. 100 dakikadan fazla röportaj kaydı. Ama iş sadece dinlemekle bitmiyor. Fonetik analiz yapmışlar. Yani o seslerin fiziksel özelliklerini, özellikle ünlü harflerin nasıl çıktığını falan ölçmüşler bilgisayarlarla.
Vay canına, bayağı bilimsel yani. Peki sonuçlar, ilk dönem 2008 Nashville, orada ne bulmuşlar?
Orada beklendiği gibi belirgin bir güneyli etkisi var konuşmasında. Mesela makalede de örnek vermişler, ride gibi kelimelerdeki a sesini daha çok ah gibi, yani rah'da yakın bir şekilde söylüyor. O dönemin country kimliğiyle çok uyumlu.
Anladım, tam bir Nashville havası.
Kesinlikle. Ama sonra işler değişiyor.
2012'ye gelindiğinde, pop sahnesine geçince...
Evet, o güneyli özellikler azalmaya başlıyor. Konuşması daha standart, hani genel Amerikan İngilizcesi dediğimiz şeye yaklaşıyor.
İlginç. Yani müzik türü değiştikçe konuşma da mı değişiyor?
Öyle görünüyor. Sanki yeni müzikal kimliğine uygun bir konuşma tarzı benimsiyor gibi.
Peki ya 2019, New York dönemi? Orada ne oluyor?
İşte orada yine bir değişim var ama bu sefer farklı bir yöne doğru. Aksanı bu kez güneyli değil, daha çok Kuzeydoğu Amerika özelliklerini taşıyor. Yani büyüdüğü Pensilvanya ve yeni evi New York'a özgü bazı şeyler belirginleşiyor.
Mesela ne gibi özellikler?
Şey gibi, kot ve kot gibi kelimeler arasındaki farkı daha net yapmaya başlıyor. Bu o bölge aksanlarının tipik bir göstergesi.
Yani önce güneyli, sonra genel. Sonra Kuzeydoğulu.
Aynen öyle. Ve araştırmanın bence en can alıcı noktası da burada. Wynn ve ekibi diyor ki bu sadece taşınmakla açıklanacak bir şey değil. Yani olay sadece nereye gidersen oranın aksanını alırsın durumu değil.
Değil mi? Ne o zaman?
Aksanlarımız diyorlar sadece nereden geldiğimizi değil, aynı zamanda kim olmak istediğimizi, hangi sosyal gruba ait hissettiğimizi de gösteriyor. Swift'in bu değişimleri de aslında onun kendini hangi çevreyle özdeşleştirdiğini gösteriyor olabilir. Kariyerindeki sosyal duruşundaki değişimler konuşmasına yansıyor.
Yani bir nevi kimlik beyanı gibi mi? Ben artık buradayım, bu kimlikteyim demek gibi.
Kesinlikle, kesinlikle. Matthew Wynn de bunu vurguluyor zaten. Lehçeler sosyal kimliğimizin bir parçası. Swift'in o country yıldızından küresel pop ikonuna, oradan da daha aktivist, New York merkezli bir figüre dönüşmesiyle aksandaki değişimler paralel gidiyor.
Bu bilinçli bir tercih mi sizce, yoksa daha çok bilinçaltı bir uyum sağlama mı?
İşte o kısmı biraz muğlak. Araştırmacılar da net bir şey söylemiyor ama ikisi de olabilir. Belki biraz bilinçli, belki biraz kendiliğinden gelişen bir adaptasyon. Ama sonuçta kimliğiyle çok ilişkili olduğu kesin.
Bir de şey vardı, ses tonuyla ilgili bir bulgu.
Evet evet, o da ilginç. New York döneminde ses tonunun da biraz daha alçaldığını, yani pesleştiğini bulmuşlar.
Bunun sebebi ne olabilir peki?
İki ihtimal üzerinde duruyorlar. Birincisi, bu dönemde Swift'in toplumsal konularda daha çok konuşması, daha güçlü bir imaj çizmesiyle ilgili olabilir. Hani daha otoriter bir ses tonu gibi. İkincisi de daha basit bir açıklama, yaşla birlikte gelen doğal fizyolojik bir değişim de olabilir pekala.
Anladım. Monash Üniversitesi'nden Alice Gaby de sanırım bunu kimlik inşası ile ilişkilendirmiş.
Aynen, o da diyor ki ses tonu bile aslında kişinin kendini nasıl sunduğuyla, kimliğini nasıl ifade ettiğiyle bağlantılı olabilir.
Vay canına, gerçekten dil dediğimiz şey ne kadar katmanlı. Sadece kelimeler değil, telaffuz, tonlama, hepsi bir bütün. Peki Tüm bu analizler bize, yani dinleyenlere ne anlatıyor olabilir? Kendi hayatımıza dair bir çıkarım yapabilir miyiz buradan?
Bence kesinlikle yapabiliriz. Belki farkında değiliz ama hepimizin konuşma tarzı zamanla değişiyor. Taşındığımız yerler, girdiğimiz sosyal çevreler, yaptığımız iş, bunların hepsi dilimizi etkiliyor. Belki kendi konuşmanızı veya etrafınızdakilerin konuşmasını bu gözle bir dinleseniz, ilginç şeyler fark edebilirsiniz.
Doğru söylüyorsunuz. Dil statik bir şey değil. Yaşayan, değişen bir organizma gibi adeta.
Aynen öyle. Ve Taylor Swift gibi popüler figürler bu süreçleri çok daha görünür kılıyor. Onların hayatındaki değişimler spot ışıkları altında olduğu için dil ve kimlik arasındaki bu karmaşık dansı incelemek için harika bir örnek sunuyorlar.
O zaman özetlersek, Swift'in aksandaki bu evrim sadece coğrafi bir yolculuk değil, aynı zamanda bir kariyer, bir kimlik ve bir aidiyet yolculuğu.
Kesinlikle. Ve bu hepimizin belki daha küçük ölçekte de olsa yaşadığı bir şey. Dilimiz hayat hikayemizle birlikte şekilleniyor.
Peki, o zaman dinleyicilerimize son bir düşünce sorusu bırakalım. Kendi konuşma tarzınızın yıllar içinde nasıl değiştiğini hiç fark ettiniz mi? Belki lisedeki konuşmanızla şimdiki konuşmanız arasında bile farklar vardır. Ya da farklı sosyal gruplarda konuşmanız nasıl değişiyor? Belki de siz de kendi kişisel aksan evriminizi yaşıyorsunuzdur, kim bilir. Bu ilginç incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler.